Ayrım 25.
Ben keyfiyetinin temeli ve gerçek konusu yaratıcı kudrettir. Ona nispetin bir iman ve şuur hali olarak yaşatılmaması beni bir realite olmaktan çıkarır. Bu yüzdendir ki Kur'an insanı ezeli mukaveleyi unutmamaya, Allah'ı unutmamaya çağırmakta, Allah'ı unutmanın benliği unutmak ve yaratıcı şuur ve oluşun dışına atılmak anlamına geleceğini söylemektedir. Bakın Nisyan M'de. Şehadetin dünya planındaki görünümüne ve boyutlarına gelince, her şeyden önce Allah'ın bizzat kendi tanıklığı vardır. Ali İmran 18. ayete göre, Allah tanıklığını kendisi dışında ilah olmadığını gösterecek bir biçimde sergiler. Bu tanıklık, insan benliğindeki ezeli tanıklıkla birleşen bir psikolojik mistik şehadettir ki, fıtratın en esaslı tecellilerinden biri halinde, insanı, yaratıcının varlığını, delil ve tartışma ihtiyacı duyulmadan sezmeye ve kabullenmeye götürür. Allah hakkında en güvenilir delil budur. Bu yüzden Kur'an, Allah'ı insana şah damarından daha yakın olarak tanıtır. Kaf 16. Allah'ın kendi zatına bu yaratılıştan ve içten tanıklığı, dışta, afakta, meleklerin ve ilim sahiplerinin tanıklığıyla tamamlanır ve fenomen olarak da inkar edilmez hale gelir. Ayet, işin bu noktasında anılan tanıklığın delil ve kesinlikle diri tutulduğunu ve sapasağlam gözler önünde olduğunu ifadeye koyar. Esasen Kur'an, genel ve mutlak bir ifadeyle iman sahiplerinin şehadetlerinin her boyutta delile bağlanması gerektiğini, bu hususta titiz davranmanın zaruretini açıkça söylemektedir. Maide 8.44. Allah'ın şehadetinin bir tecellisi de kulları arasındaki tanıklığıdır. İnsan için susturucu ve bağlayıcı en güçlü tanıklık da budur. En'am 19. Kendisine şah damarından daha yakın bir kudretin sürekli tanıklığı altında olduğunu bilmesidir ki, iman adamını hiçbir dış etkinin takip ve tazyiki olmadan en güzeli ve en iyiyi yapmaya iter. Bu hal her an Allah'la beraber olma şuuru, yani ihsan, bakın ihsan M'de'dir ki İslam'da ahlakın özünü oluşturur. Bu konuda bakın Öztürk 400 soruda İslam ahlak bölümü. Allah gaybın ve şehadetin bilicisi olduğundan insanın duyuların fark edeceği ve edemeyeceği her davranışını ve düşüncesini izler ve bir gün bunların hesabını ondan sorar. En'am 73, Tevbe 94, 105, Cuma 3. Allah şehadetin ve gaybın, yani duyular ve fenomenler dünyasıyla duyular ötesi planların aynı anda alimi ve şehidi, bilicisi ve tanığı olduğundan, onun hesaba çekmesi sadece fiillerden değil, düşüncelerden de olacaktır. Yunus 29-61 ve Ahkaf 8. ayetler bu noktaya dikkat çekmektedir. Din, sosyal bir kurum olarak insanı şehadete konu olan fiillerinden hukuksal planda sorumlu tutmakla birlikte, ileri boyutlarda ve kamil anlamda bir mümin, düşüncelerin de izlendiğini bilen ve iç dünyasını da kötüye ve çirkine kapatan benliktir. Allah'ın şehadetini, onun en mükemmel yaratığı olan insanın şehadeti izler. Gerçekten de Kur'an, Allah'ın isim sıfatlarından biri olan şehit, tanık kelimesini insanın sıfatı olarak da kullanmaktadır. Başta nebiler olmak üzere bütün insanlar birer şehittirler. Fakat özellikle nebiler ve onları izleyen sonsuzluk yolcularının şehitlikleri önemlidir. Kur'an-ı Kerim bütün nebileri birer şehit, tanık olarak gösterir. Her topluluğun şehitleri olmuştur ve nebiler bunların başında gelir. Peygamberlerin şehit sıfatları onların Allah ile ortak niteliklerinden birini gösterir. Bakın Nahl 84, Kasas 75, Bakara 143, Maide 117. Nebiler insanlık dünyasına gönderilmiş kozmik tanıklardır. Hazreti Muhammed de kendi ümmetinin, o demektir ki tüm insanlığın şehidi, tanığıdır. Ahzab 45, Fetih 8, Müzemmil 15. Kur'an'ın Nisa suresi 41. ayeti, üzerinde olduğumuz nokta bakımından çok ilginçtir. Her ümmet için kendi peygamberlerini birer şehit olarak getirip, seni de şu insanlar üstüne şehit halinde ortaya çıkardığımız zaman bakalım ne yapacaklardır. Bu ayet açıkça gösteriyor ki son Resul yalnız kendi ümmetinin tanığı değil, diğer nebilerin de tanığıdır. Hazreti Peygamber'e sık sık Kur'an okumasıyla da ünlü hafız sahabi İbn Mesud bize şunu haber veriyor. Allah elçisi bir gün onu çağırarak kendisine Kur'an okumasını istemiş, o da güzel ve tatlı sesiyle Nisa suresini okumaya başlamıştı. Nisa suresinin az önce meallendirdiğimiz 41. ayetine geldiğinde Hazreti Peygamber ağlamaya başlamış ve İbn Mesud'a artık bitir daha okuma demişti. İbn Mübarek 359. Bu ayetin çizdiği tablonun Tanrı elçisinin sorumluluk ve görevinin büyüklüğünü ortaya koyduğu açıktır. Kur'an'ın iniş mahalli olan Cenab-ı Resul bile bu tablonun ihtişam ve ciddiyeti karşısında ürpermiş ve ağlamaya başlamıştır. Son peygamber nasıl bir şehitse, onun ümmeti de insanlar üzerine bir şehitler topluluğu, şühedadır. Bakara 143, Hac 78. O halde Hazreti Muhammed'in görevi ve sorumluluğu nasıl evrensel ve kozmikse, onun ümmetinin görev ve sorumluluğu da evrensel ve kozmiktir. Bu bütün alemlere rahmet olan bir peygamberin emanetini yüklenmiş olmanın zorunlu sonucudur. Dünya planındaki şehadetin hukuksal boyutuna ilişkin beyanlara da Kur'an'da yer verilmiştir. Bu şehadet, adalet sahibi kişiler tarafından Allah için yapılmalıdır. Talak 2, Maide 8.44. Tanıklığa çağrılanlar buna karşı çıkmamalı, şehadeti yerine getirmelidirler. Bakara 282. Şehadet hiçbir suretle gizlenemez. Bakara 283. Bakara 282. ayet, şehadette iki erkek veya bir erkek iki kadın şartı getirmektedir. Bu ayet, ticari muameleleri, özellikle borç akdini düzenlemektedir. Buna bakarak bir erkeğin yerini ancak iki kadının alabileceğini söylemek mümkün değildir. Bu konuda biz, Kur'an'daki İslam adlı eserimizin ilgili ayeti açıklayan kısmında geniş bilgi verdik. Zina suçlaması ancak dört tanığın şehadetiyle ispatlanabilir. Nisa 15, Nur 4. Aynı yerde zina suçlaması yapıp da bunu dört tanıkla ispat edemeyenlerin tanıklıklarının bir daha kabul edilemeyeceği bildiriliyor. Bunlar herhangi bir konuda bir daha ebediyen tanık olarak dinlenemezler. Ayrıca bunlara iftiraları yüzünden 80 celde sopa veya çubukla vuruş vurulur. Eşini zina etmekle suçlayıp da bunu dört tanıkla ispatlayamayanların durumu da Nur suresi 6-9. Ayetlerde düzenlenir. Şehadetin dünya ötesi planlardaki, özellikle son hesap günündeki görünümüne gelince, bu şehadet önce Allah tarafından yerine getirilecektir. Her şey üzerinde en büyük şahit olan Allah, o günde kulları arasında tanıklık edecektir. Son hesap gününde dinlenecek tanıkların ikinci bölümünde toplumların önderleri bulunmakta ve nebiler bunların ön sırasında yer almaktadır. Nebiler, kozmik ve külli tanıklar olarak dinlenecekler ve nebiler üzerine tanık olarak da son Resul konuşacaktır. Nahl 84-89, Nisa 41, Kasas 75, Zümer 69, Hadid 19. Son hesap günündeki şehadetin biri de insanın kendi benliğinin, hatta kendi vücudunun kendisi hakkındaki tanıklığıdır. Kur'an bu noktada insanın derisinin, elinin, ayağının, kulağının, gözünün tanıklığından bahsetmektedir. Fussilet 20-22, Nur 24, Yasin 65. Son hesap günü öyle bir gündür ki dilleri, elleri, ayakları insanlar hakkında şehadette bulunur. Nur 24. Ve o gün öyle bir mahkeme kurulur ki onların ağızlarını mühürleriz de kendi elleri bize konuşur ve kendi ayakları da yapmış olduklarına tanıklık eder. Yasin 65. Bir gündür ki o ne mal yarar sağlar onda ne de çocuklar. Orada tertemiz bir kalp getirenlerden başkası kurtulamaz. Şuara 89. Bir Türk şairi bu gerçeği şu güzel beytiyle dile getirmiştir. Ey hace, sanma ki senden zerrüsim isterler. Yevme la yenfeuda kalbi selim isterler. Yani ey hoca, sanma ki senden altın ve gümüş isterler. Hiçbir şeyin yarar sağlamadığı o kıyamet gününde sadece temiz bir kalp isterler. Şehvet. Kelime manası şiddetli arzu, arzulanan şey için atılmak olan şehvet, en mükemmel unsurlarla en yıkıcı belaları bünyesinde taşıyan esrarlı bir keyfiyettir. O halde şehveti bir çırpıda kötü olarak nitelendirip reddedemeyiz. Allah şehveti insanoğluna boşuna vermemiştir. Menfaate koşmak, emel ve heves gibi şeyler hep ondan kaynaklanır. İnsan ve hayvan neslinin devamı da şehvet sayesindedir. Eğer şehvet olmasaydı, yeryüzü harabe, insanlar arası muameleler hükümsüz ve nesil kesilmiş olurdu. Ahmet Rıfat, Tasvir-i Ahlak 214-215. Şehvetin faydalı ve zararlı çeşitlerini ayırmak için isabetli ve yalancı şehvet ölçüsünü kullananlar vardır. Bunlara göre isabetli şehvet, beden için zaruri olan şeylere duyduğumuz arzu, yalancı şehvetse beden için lüzumsuz şeylere yönelen arzudur. Adlarına ne dersek diyelim, Kur'an şehvetin hem makbul hem de çirkin olanlarına işaret etmektedir. Kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma güzel atlara, muhtelif hayvanlara, ekinlere yönelen şehvet tutkusu insanlar için süslenip bezenmiştir. Bunlar iğreti hayatın birer faydasıdır. Allah'a gelince en son dönülüp varılacak yerin bütün güzelliği onun yanındadır. Ali İmran 14. Burada sayılan şeylerin hepsi helal dairesindeki şeylerdir. O halde onlara duyulan arzu ihtirasla dolu ve haddi aşan tipten olunca kötü ve çirkindir. Şu ayet ise şehvetin sadece kötüsüne işaret etmektedir. Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille yoldan sapmanızı isterler. Nisa 27. Şehveti normal ölçüler içinde tutmaya İslam ahlakında iffet denmiştir. Ragıp İffet M'de. Şekavet, günah, kötülük. Şekavet ve şıkve, yorgunluk, mutsuzluk ve perişanlık anlamındadır. Arap dilinde karşıtı, saadettir ki, mutluluk ve huzur demektir. Kur'an'da şekavet ve saadeti karşıt kavramlar olarak kullanır. Bakın Hud 105-16. Şekavet, Adem ile Havva'nın yasak meyveyi yemek suretiyle sergiledikleri isyan üzerine düştükleri perişanlığın da adıdır ve şekavet oradan başlamaktadır. Taha suresi 117. ayete göre Allah, Adem ve eşini yasağı çiğneyerek şekavete düşmemeleri hususunda uyarmıştı. Bu demektir ki Kur'an, yasakları çiğnemenin insanı şekavete düşüreceğini, zor durumların içine iteceğini beyan ediyor. Şekavetin temelinde yasakları çiğnemek, özellikle ilahi prensiplere ters düşmek vardır. Bu ters düşmeyi ortadan kaldırmak bir zorluğu gerektirir. Ama şekavetin getireceği büyük zorluktan kurtulmak için bu küçük zorluğu göğüslemek akıllılık olur. Din hayatında da durum budur. Dinin emirlerine uymak insan nefsine zor gelir. Ancak uymamanın getireceği zorluklar, yani şekavetin sonucu, bu zorluklara nispetle bir azap ve işkencedir. İnsanı ateşe yuvarlar. Bakın Hud 106. Oysa ki nefsi susturup bastırmaya yönelik eğitici zorlukların arkasından mutluluk ve ferahlık gelir. Hud 106-107. Bu inceliğe işaret için olacak ki Kur'an kendisinin zorluk ve eziyet sunmak için gelmediğini söylerken, bakın Taha 2, bu şekavet kökünden bir fiil kullanır. Bunun esprisi şudur: benim buyruklarımı dinlemek nefsiniz tarafından bir şekavet gibi gösterilebilirse de esasında ben şekaveti ortadan kaldıran yolu gösteriyorum. Fakat benim yolumun şekavete alet edilmesini önlemek de size düşer. Kur'an yolunu şekavete bulaştıran zihniyet, dinli ve dinsiz yobazlıktır ki, biri dinin eğitici emir ve yasaklarını şekavete alet etmek, öteki de dini hepten reddederek insanı genel şekavete yuvarlamakla da ünlüdür. Kur'an bize Allah'a çağrı veya Allah'a dua adı altında şekavetler sergileneceğini de göstermektedir. Bakın Meryem 4:32. Bunun içindir ki nebiler dualarında ve Allah yoluna çağırdıklarında şekavet temsilcisi şaki olmamak için yalvarmaktadırlar. Bakın Meryem 4:32-48. Şekavetin bir belirtisi veya belası da insanı öğüt dinlemekten, uyarıcı erdirici söze kulak vermekten bucak bucak kaçar hale getirmesidir. Bunu insanın böyle olması onu şekavete iter şeklinde de değerlendirebiliriz. Ayetler bu iki sonucu çıkarmaya aynı anda imkan vermektedir. Bakın Ala 10-12. Şems suresi 11-12. ayetler tuğyan, azgınlık ile şekavet arasında bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Bakın Tağut M'de. Şerh, göğsü açıp genişletme. Kur'an'da 4 yerde ve bir surenin adı 94. sure olarak da geçen şerh, bunların hepsinde fiil olarak kullanılmıştır. 4 kullanımın 3'ünde özne, fail, Allah'tır. Emir kipi, işrah şeklindeki bir kullanımda Taha 25, göğsünü açması için Hazreti Musa tarafından Allah'a niyazda bulunulmaktadır ki, şerhin faili burada da Allah olmaktadır. Buna dayanarak diyebiliriz ki şerh bir ilahi aktivitedir ve faili de bizzat Cenab-ı Hak'tır. Şerh, Arap dilinde eti açmak, yaymak veya eti kemikten kazıyıp ayırmak, Türkçedeki teşrih yani otopsi şerh kökündendir. Sözü açmak, açıklamak, anlaşılır hale getirmek, anlatım, anlayış, fetih anlamlarına gelir. Bu kelime Kur'an'da ilginç bir semantik alan kazanmış ve geçtiği bütün ayetlerde sadr, göğüs kelimesiyle birlikte kullanılmıştır. Ragıp el-İsfahani, şerhin bu kullanımının şu anlamı ifade ettiğini söylerken, Kur'an terminolojisi adına tam bir tespit yapmaktadır. Göğsün şerhi, onun tanrısal nurla genişletilmesi ve tanrısal huzur ve ferahlıkla doldurulmasıdır. Bakın Ragıp Şerh M'de. İsmail Hakkı Bursevi, ölümü 1724, Kenzi Mahfi adlı eserinde, sayfa 84, bu noktayı çok güzel ifadeye koymuştur. Şerh-i Sadr'ın eseri şudur ki, ibadet için vücutta tembellik kalmaz ve iç dünyaya tam bir coşku dolar ve Allah'a yakınlığa sebep olan şeylere sarılmak kolay gelir. Bu açıklamalara dayanarak diyebiliriz ki, göğsün şerhi, onun tanrısal ışıkla aydınlatılarak varlığın, oluşun, evren sırlarının fark edilmesine müsait bir hale getirilmesi veya bu erişe giden yola sokulmasıdır. Ne ilginçtir ki Kur'an göğsün şerh edilmesinin pozitif türü yanında negatif türü bulunduğunu da söylüyor. Nahl suresi 106. ayet, Allah'ın gazabına uğrayanların göğüslerinin küfre doğru bir şerhe uğrayacağını ve bu şerhinde Allah tarafından yapıldığını belirtir. Bu demektir ki, oluş diyalektiğinde ışık kadar karanlık da bir coşku, vecd ve göğüs genişliğiyle yürüyor. Çünkü karanlığa hizmet de ancak sevgi ve coşkuyla mümkündür ve böyle olunca o yolda da göğüs şerhi gereklidir. Aksi takdirde pozitivite ve negativitenin beraberliğinden vücut bulan oluş durur. Şu halde gösterir ki, sevgi ve coşku, Arapçası neşat, Fransızcası joie, varlık ve oluşun esasıdır. İşin özü budur. Ancak Kur'an bize gösteriyor ki, bahtiyarlık, göğsü ışık yani pozitivite için şerh edilmiş olanlarındır. Bu yüzden en büyük nebiler bile Allah'tan göğüs şerhi istemişlerdir. Bakın Taha 25. Kur'an, yaratıcı kudretten gelecek bir ışığa sahip olabilmek için göğsün İslam için şerh edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bakın En'am 125, Zümer 22. Burada sözü edilen İslam'ın çerçevesi gösterilmemiştir. Yani buradaki İslam, silm ve selam, barış, huzur, güvenliğe yönelmek anlamında geniş çerçevede İslam mıdır? Yoksa Muhammedi tavır üzere yaşamak anlamında teknik ve özel çerçevede İslam mıdır? Sorusunun cevabı askıdadır. Anılan iki ayet, İslam'ın karşıt kavramı halinde dalalet, karanlığa saplanma ve kalp katılığı, kasvet gösteriyor. Buna bakarak buradaki İslam'ın her türlü silm ve selamı çıkış yeri ve sahibine bırakılmaksızın kucakladığı söylenebilir. Buna göre barış ve huzura yönelik her hareket insanı Allah'tan bir ışık üzerinde tutar. Başka bir ifadeyle barış ve huzura yönelmiş olanlar, resmi inançlarının adı ne olursa olsun yaratıcıdan bir nur üzeredirler. Fakat unutmamak lazım ki amaçlanan sonucun en ideal biçimde elde edilmesi Kur'ani ve Muhammedi anlamda bir İslam'la mümkün olur. Tasavvuf edebiyatı içinde Hazreti Peygamber'i anlatan eserlerin belki de zirvesinde yer alan Hallac'ın Tavasi'ni, Hazreti Peygamber'in erişilmez üstünlüğünü destanlaştırırken Şerh-i Sadr kavramına da değinir. Açtı da açtı göğsünü, alabildiğine yüceltti kıymetini. Öztürk, Hallac 67. tasavvuf büyüklerinden Ebu Ali Dekkak, ölümü 405-1014, şöyle bir mukayese yapıyor. Hazreti Musa ile Hazreti Muhammed Mustafa arasında. Musa peygamber müridi, isteyeni, Muhammed Mustafa muradı, isteneni sembolize eder. Birincisi yalvardı. Rabbim, göster bana kendini, göreyim seni. Araf 143. Ve Rabbim, göğsümü açıp genişlet. İkincisine ise şöyle seslenildi. Biz senin göğsünü açmadık mı? İnşirah 1. Bu demektir ki Hazreti Musa'ya istediği halde verilmeyen, Hazreti Muhammed Mustafa'ya hiç istemeden verildi. Bakın Öztürk Tasavvufi Düşünce 250. Burada şunu da unutmamak gerekir ki anılan hadis Hazreti Peygamber'e sonradan mal edilmiş bir uydurma söz de olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Şeytan. İblisin kuvvetine, faaliyetine verilen ad olup zaman zaman iblis yerine de kullanılır. Kur'an bunu daha çok iblisin tavrı, tarzı, metodu askeri, yardımcısı ve bazen de etkisi gibi kullanıyor. Bu bakımdan iblisin çoğulu olmamasına rağmen şeytanın çoğulu vardır, şeyatin ve bu şekil Kur'an'da 18 yerde kullanılmaktadır. 11 yerde kullanılan iblise mukabil şeytanın 88 yerde tekil ve çoğul halde geçmesi, iblisin öneminin iblisin kendisinden çok etkilerinde aranması gerektiğine dikkat çekmektedir. İslam öncesi Araplarca'da kullanılan şeytan kelimesinin Arapçaya Habeşçeden geçtiğini söyleyenler yanında Habeşçeye Arapçadan geçtiğini iddia edenler de vardır. Şöyle veya böyle bu kelime bir cins ismi olarak Arapça'da İslam'dan önce de kullanılmıştır. Hatta cahiliye devri, İslam öncesi devir Arapları şairlerin üstün kalem kudretlerini şeytandan aldıklarını kabul ederlerdi. Bunun da ötesinde her şairin bir şeytanı olduğu yolunda bir kanı da vardı. Bu anlayışın İslami devirde de epey bir zaman yaşadığını görüyoruz. Hicri 110'da ölen El-Cerir, Hicri 449'da ölen Ebu'l-Ala El-Mari, Hicri 629'da ölen El-Aşa, hep özel şeytanı olduğu varsayılan büyük usta şairlerdir. Kelimenin kökü meselesi de tartışmalıdır. Arap dili lügatleri şeytan kelimesine iki kök göstermektedir. Birinci kök uzaklık, uzaklaşmak anlamındaki ş-t-n-dir. Buna göre şeytan uzaklaşan, uzak düşen demektir ki Allah'tan uzak düşmüş bulunan bir varlık için uygun bir isimdir. İkinci kök ş-y-t olup öfkeden yanıp tutuşmak, işe yaramaz hale gelmek, butlan anlamındadır ki ragıp, ş-t-n-m-d, tehanevi, şeytan-m-d. Ateşten yaratılan ve Adem'e öfkesinden kızıp köpüren iblis şeytan için bu da çok uygundur. Arap dilinde şeytan kelimesi etimolojik seyri içinde insan, hayvan ve cinlerden her türlü kötülük kuvvetine veya her türlü kötü karanlık ruha isim olmuştur. Kur'an, şeytanla iblisin fonksiyon bakımından aynı olduklarını gösteriyor. Başka bir deyimle iblis ve şeytan aynı varlık veya kudretin iki adıdır. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Şeytan iblisin faal hale geçişinde aldığı ad, kuvvetlerinin tümüne verilen ad, İblis'te şeytan denen karanlık ve şer kuvvetlerin kaynağı, babası olan varlığın özel adıdır. Bakın İblis maddesi. Şeytan her şeyden önce insanın düşmanıdır. Allah'ın düşmanı değil. Bakara 168, 208, En'am 142, Araf 22, Yusuf 51, İsra 53, Fatır 6, Yasin 60, Zühruf 62. Şeytanın Allah karşısındaki tavrı, isyan ve nimete nankörlük tavrıdır. İsra 27, Meryem 44. Yani şeytan Allah'ın dengi değil, bendesi, kuludur. Asi, nankör bir kuldur. Kur'an bu noktanın altını çizmekle, varlık ve oluşta iki ilah veya yaratıcı kudret tasavvuruna imkan vermemek peşindedir. Şeytanı Allah'ın düşmanı telakki etmek, hayır ve şer için iki ayrı gücün varlığını kabule götürür ki bu Kur'an'ın temel anlayışı olan tevhid, birlik ilkesine terstir. Şeytan her ne kadar bir şer ve karanlık kuvveti ise de Allah'ın irade ve takdiri içinde faaliyet gösterir. mutlak kudret onu oluş diyalektiğinin bir kutbu, bir parçası olarak bizzat kendi hür iradesiyle varlık alanına çıkarmıştır. O insanın aksine ve insanı tahrip için çalışır. Allah'ın aksine Allah'ı zor durumda bırakmak için değil. Esasen Kur'an, iblise Allah'ı kabul ve onun yüceliğini itiraf ettirerek şeytanın ikinci bir ilah gibi algılanmasını baştan engellemiştir. Bu Kur'ansal esas bizi iblis ve şeytan denince ontolojik varlığı olan bir ben yerine şer ve karanlık faaliyetlerin sembolik adı olan bir takım tabiat kuvvetlerini anlamaya götürür mü? İslam bilginlerinin bir kısmı bu soruya evet cevabını verir ve şeytan iblisi ontolojik bir varlık olarak görmek yerine insanın iç kuvvetlerinin karanlık patentli olanlarının sembol adı halinde değerlendirirler. Bakın Aynul Kudat, Hemedani, Mektubat 14. Bu kanaati taşıyan düşünürlere göre melekler de tıpkı şeytan gibi ontolojik varlıkları olan benlikler değil, iyi ve güzele hizmet eden aydınlık tabiat kuvvetleridir ki din dilinde melek sembol adıyla anılırlar. Bu tartışmanın pratik bir değeri yoktur. Şunu söylemek zorundayız ki Kur'an'ın ifadelerinin lafzına bağlı kaldığımız takdirde İblis şeytanın ama özellikle iblisin ontolojik varlığa sahip bir ben olduğunu söylemek durumundayız. Şeytanın Kur'an'da geçen sıfatlarının başında recim, taşlanmış, kovulmuş sıfatı gelmektedir. Bu sıfat ona Adem'e secdeden kaçındığında bizzat Allah tarafından verilmiştir. Hicr 34, Sad 77. Kur'an bu recim sıfatını şeytan için daha başka yerlerde de kullanır ve recim şeytandan Allah'a sığınmayı emreder. Ali İmran 36, Hicr 17, Nahl 98, Tekvir 25. Özellikle Kur'an okumaya başlarken recim şeytandan Allah'a sığınılmalıdır. Nahl 98. Din dilinde buna istiaze veya evzu çekmek, bakın istiaze mede denir. Recm, gök planlarında tanrısal vahiyden bir şeyler çalmak için kulak kabartarak vahiy ve ilhamın akışını karıştırdığı için bir fıtrat mekanizmasıyla taşlanıp alıkonmayı da ifade eder ki şeytan böyle bir sebeple de recim adını almıştır. Biraz ileride detaylandıracağımız bu noktayla irtibatlı olarak şunu da söyleyelim. Kur'an okurken şeytandan istiazenin sırrı şudur ki ilahi kelamı okuyan duyular üstü idrakin en güvenilir olanına girmeye hazırlanmakta, Kur'an'ın sonsuz bereketinden kalbine bir şeylerin akması için göklerin kapısını çalmaktadır. Gök planlarında ilham akışından bir şeyler hırsızlamak üzere kol gezen şeytan, baş düşmanı insana sunulacak nasiplerin tamamının veya bir kısmının aşırılmasına çalışacaktır. İnsan eûzu çekmekle bunun şuurunda olduğunu ilan etmekte, Allah'ın yardımına sığınmakta ve kendi iç kudretini sefere hazırlamaktadır. Bundan da anlaşılır ki, istiazede bulunmak gaflet üzere olmamalıdır. İstiaze bir otomatik kelime telaffuzu olarak kaldığı sürece beklenen sonucu vermez. Ve istiaze ile başlayan nice Kur'an okuyuşlar vardır ki, ilham ve erişim kapılarını aralamak şöyle dursun, okuyanın gırtlağından aşağı bile inmez. Şeytanın bir sıfatı da merid olarak geçmektedir. Hac 3, Nisa 117. Aynı anlamda bir yerde de marid kelimesi geçer. Saffat 7. Merid ve marid, kendisinden beklenen faaliyet ve semereyi gösteremeyen, cascavlak, işe yaramaz kişi demektir. Yaprakları dökülmüş ağaca emret, ekilen şeyi yeşertmeyen toprağa merda, tüysüz kişiye yine emret denmesi de bundandır. Şeytan iyi ve güzelden uzak düşmüş, işe yarar faaliyetleri terk etmiş olduğu için merid ve marid diye adlandırılmıştır. Ragıp, M-R-D, M-D. Şeytanın insan aleyhine ilk faaliyeti, Adem'in cennetten çıkarılması olayında sergilenir. Bu hususa değinen ayetler, şeytanın Adem ve eşini sonsuzlaşmak, ölümsüzleşmek idelerini kullanarak tahrik ettiğini ve onları bu sevdanın ateşiyle tutuşturarak yasak ağaçtan yemelerini sağladığını beyan etmektedir. Bakın Araf 20, Taha 118-121. Sözün burasında şeytanın cennete nasıl girdiği sorusu sorulmuştur. Adem'i cennetten çıkarmak üzere vesveselemesi için şeytanın cennete girmesi gerektiği düşünülmüştür. şeytana ontolojik bir varlık hüviyeti tanıyan bir yaklaşımın bu soruyu sorması zorunludur. Kitab-ı Mukaddes, şeytanın cennete girmek için yılanı kullandığını bildirir. Kur'an böyle bir detaya girmez. Adem'i kandırmak için şeytan cennete girmeliydi hükmüne varmak, Kur'an'ın yaklaşımı açısından ne zorunludur, hatta ne de mümkün. Buna dayanarak da Kur'an'ın şeytanı insanın dışında müstakil bir varlık görmediği söylenebilir. Ama öyle olmasa da şeytan, düşmanı Adem'i ifal etmek için başka yollar bulmuş olabilir. Her neyse, bu bir detaydır ve Kur'an hiçbir kıssanın detay ve dekoruyla uğraşmaz. Felsefi, hayati özünü vererek geçer. Şeytan Adem'le eşini kandırıp, Allah'ın yemeyin dediği meyveden yedirdi ve Adem'i isyan ettirip cennetten kovulmasını sağladı. Bakın Adem M'de. Adem'in hatasını isyan olarak nitelendiren Kur'an, Taha 121, dolaylı yoldan, isyan ruhuyla sonsuzlaşma sevdası arasında bir bağ olduğuna da dikkat çekmiştir. Bu yüzden bütün yaratıcı ruhlar, asi, kabına sığmaz, düzen ve sistem tanımaz benliklerdir. Yaratıcılık ve ölümsüzlük sevdasıyla monotonluk, uysallık, düzen ve geleneğe saygı arasında ters orantı vardır. Bu yüzden Kur'an, ecdat perestlikten gelenekleri tabulaştırmaktan nefret eder ve bunları putperestlik nitelikleri arasına koyar. Yaratıcılık, hürriyet, hür benlik demektir ve hürriyet bir anlamda mevcuda isyandır. İsyan ve hürriyeti seçişle sonsuzlaşma ve insanın iç dünyasındaki imkan ve yetenekleri geliştirme aşkı arasında bir bağ gördüğü için olacak ki Kur'an, Adem'in isyanıyla cennetten çıkarılışını bir ahlaksal düşüş, bir leke, bir kambur gibi görmez. Ve böyle olduğu içindir ki Hristiyan telakkinin aksine Kur'an, Adem'in günahını affedilmiş gösterir. Ezeli günah anlayışına yer vermez. Ve Adem'in hatasını ondan sonrakilere intikal eden bir utanç gibi sunmaz. Böyle baktığımızda şeytanın yaptığını cemalin, nurun daha iyi parıldaması için celalin, narın ilahi irade ile bir kullanılışı olarak da görebiliriz. Nitekim İslam tasavvuf literatüründe iblisi hizmet ve tevhid ehli gören, aşk ve bağlılığın sembolü halinde anan sufiler vardır. Bunların başında Hallacı Mansur, ölümü 309-921 gelmektedir. Şaheseri Tavasin'de iblisi, Allah'tan gayrıya secde etmemekteki ısrarı yüzünden tevhidin en güçlü savunucusu olarak sunan Hallaç, onu aynı zamanda aşk ve hasretin ölümsüz temsilcisi sayar. Bakın Öztürk, Hallacı Mansur ve eseri. Hallac'ın bu yaklaşımı, tasavvuf tarihi boyunca ünlü birçok sufi düşünürü etkilemiştir. Bu konuda bakın Aun, Satan's Tragedy and Redemption, Iblis in Sufi Psychology, Leiden, 1983. Şeytanın insanı doğru ve güzelden uzaklaştırması nasıl oluyor? Şeytan hangi değerleri tahrip ederek insanla Allah arası diyaloğu zedeliyor, insanın dengesini bozuyor? Başka bir deyimle, şeytanın tahrip dehası nelere dayanıyor? Kur'an'ın bu sorulara cevabı, iblis ve şeytandan söz eden ayetlerde parçalar halinde verilmiştir. Bunların hepsine hakim olan şeytanın aldatma ve çarpık gösterme ustalığıdır. İnsanı gurura, hayale, çirkini güzel göstermeye sevk eden şeytan, iç dengeleri altüst eder ve gerçeğin çehresini değiştirir. İnsanın yanlışı ve eğriyi fark edememesi böyle başlar ve bu gidiş sapma, uçuruma yuvarlanmayla noktalanır. Tam bu anda insan şeytanın korkunç bir alayı ile karşılaşır. Kur'an bu noktada şöyle konuşuyor. İş bitirilince şeytan şöyle dedi. Allah size doğruyu, gerçeği vaat etti. Ben de size vaatlerde bulundum ama vaadime hıyanet ettim. Zaten benim sizin üzerinizde egemenliğim yoktu. Sadece sizi çağırdım, siz de çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendi öz benliklerinizi kınayın. Şimdi ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Şu da bir gerçek ki, ben o vakitte sizin beni Allah'a ortak koşmanızı tanımamıştım. Doğrusu zalimler için acı bir azap vardır. İbrahim 22. Bu ayet şeytan aldatmasının bütün acılığını, hayal kırıklığını ortaya koyuyor ve bize gösteriyor ki 1. Şeytan Allah'ın varlık ve kudretini her an ve her halde biliyor, itiraf ediyor. 2. bütün şeytani aldanış ve gidişlerin sonu korkunç bir pişmanlık ve çöküştür. 3. İnsan şeytana uymakla tam bir aptallık içindedir. Çünkü Allah'ın insan üzerindeki etkisi şeytanınkinden daha köklü ve yaratılıştan olmasına rağmen insan bunu gafletle örterek çok daha zayıf bir etkinin esiri olmaktadır. Kur'an Allah'la şeytanın etkilerini karşılaştırmış ve şu sonuca varmıştır. Şeytanın tuzak ve hilesi zayıftır. Nisa 76. Bu zayıf tuzağa düşen insanın yaratılıştan gelen sıcak ve kuşatıcı ilahi etkiye iyice göz yummuş olması gerekir ki şeytanın kendisi de bu zavallılığa dikkat çekiyor. Haşr suresi 16. ayet şeytanın bu noktada insanla alay etmesini şu acı tabloyla ortaya koyar. Hani şeytan insana Allah'a karşı kafir ol demişti de insan kafir olunca da ben senden uzağım, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diye konuşmuştu. Bütün bu oyun ve aldatmaların sonu insanın rezil ve perişan olmasıdır. Kur'an şöyle diyor. Şeytan insanı rezil ve perişan eden bir varlıktır. Furkan 29. Şeytanın kullandığı en büyük silah insanı gurura sevk etmektir. Gururun esas anlamı aldanmak ve bu aldanışla eşya ve olayları çarpık görmektir. O halde şeytanın başarısı onun kuvvetinden değil, insanın kuvvetlerini insanın aleyhine kullanabilmesinden kaynaklanıyor. Şeytan insanlara vaatlerde bulunur, onları hayale sevk eder. Ve şeytan insanlara gururdan başka bir şey vaat etmez. Nisa 120, İsa 64. Şeytanın bu gururu istismar hünerine daha ilk insanın sürçmesi anlatılırken dikkat çekilmiştir. Bakın Araf 20. Şeytanın gururu kullanarak saptırmasına ilginç bir örnek de Bedir Harbi'ni anlatan ayetlerde verilmiştir. Bedir günü madde üstünlüklerine bakarak gurura kapılan ve sonunda hüsrana uğrayan Mekke oligarşisinin durumları şöyle anlatılır. O sırada şeytan onların tavır ve davranışlarını süsleyip püsleyerek şöyle demişti. Bugün insanlardan size galip gelecek hiç kimse yoktur ve ben sizin yakın yardımcınızım. Fakat iki ordu yüz yüze gelince sırtını dönüp topuklarını yağlayarak şöyle dedi. Ben sizden uzaklaşıyorum, sizinle bir ilgim yok. Ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah'tan gerçekten korkarım. Enfal 48. Bu ayet ve daha birkaçı şeytanın gurur silahını bir süsleyip püsleme, tezyin aracı yaptığını ve insanın gözünü böylece boyadığını açıkça ifade etmektedir. Bu demektir ki bütün şeytani yaklaşım ve istismarlarda tezyin unsuru vardır ve tezyin bir şeytani silahtır. Kapitalist ekonomi pazarlamalarının bir numaralı aldatmacı aracının reklam ve reklamın temel unsurunun da tezyin olduğunu burada hatırlatmak gerekir. Bu unsuru kullanan kapitalist sistemler korkunç bir başıboş tüketimi gündeme getirir ve toplumu israf illetinin zebunu yapar. Kur'an israfa tutulanları şeytanın kardeşleri ilan ederken şurada dikkat çektiğimiz noktaya evrensel bir dayanak vermektedir.